45. ayrım, sayfa 243. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde tarih durağan değildi. Ülkenin devam etmekte olan sekülerleşme süresi içinde halifelik kaldırılmıştı. Önceden Osmanlı sultanları Müslümanların halifesi konumundaydı ama Cumhuriyet'in bu iki kurumu birbirinden ayırma denemesi bir yıl dolmadan sonuçlandı. Osmanlı Hanedanı'nın son temsilcisi Halife 2. Abdülmecit 3 Mart 1924'te İstanbul'u terk edip trenle İsviçre'ye gitti. Bir hafta sonra da birkaç şehzade ve sultan İstanbul'da oyalanmayı bırakıp onun peşinden gittiler. Erkek giyiminin bir parçası olan fesin yerini resmen batı tarzı şapka aldı. 17 Nisan 1924'te Grande Rue de Pera'daki Rus İmparatorluk Elçiliği'nin Sovyet yönetimine devredilmesi Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile dostane ilişkisine damga vurdu. Bu Frederick'in artık tamamen uyruksuz olduğunun da simgesel bir teyidiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman gelenekleri ile seküler batı kültürü arasında bir orta yol bulma ve gelirleri arttırma çabasını yansıtan ve Frederick'in işletmesi gibi yerleri hedef alan yeni yasalar çıkmıştı. Alkol içecek tüketimine ve toplum içinde dansa vergi getirilmişti. Maxim gibi birinci sınıf bir yerin dans için ayda yaklaşık 1500 dolara eşdeğer bir vergi ödemesi gerekiyordu. Dansiklerin faaliyet gösterme süresine, özel izinsiz olarak düzenlenebilecek etkinliklere ve buralara gelebilecek genç kadınların yaşına da sınırlama getirilmişti. Türkçe ve yabancı dilde olan dükkan tabelaları vergiye tabi tutulmuştu. Verginin miktarı yabancı harflerin büyüklüğüne göre değişiyordu. 1924-1926 yılları arasında Maxim gibi bir yeri işletmek giderek daha maliyetli olmaya başladı. İstanbul'da yaşamak ve çalışmak yabancılar açısından da giderek zorlaştı. Avrupalılara tanınmış olan eski ayrıcalıklar kaldırılırken yabancı düşmanlığı da arttı. 1924'te İstanbul'daki işverenler Hristiyan personelin yerine Müslümanları getirmeye zorlanmış ama bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Bundan 2 yıl sonra çıkan yeni bir yasa, bayan garsonlar, garsonlar, baş garsonlar ve aşçılar da dahil tüm yabancıların, kısacası Frederick'in Maxim'deki personelinin çekirdeğini oluşturan grubun yerini Türk çalışanların almasını şart koşuyordu. Frederick Türk ortaklarının ardına gizlenme gereği duymuş olabilirdi. Görevliler bu düzenlemelere uyulup uyulmadığını görmek için bütün kentte kimlik denetimine başladılar. 1926 başlarında bar ve restoranlarda faturalarda Türkçe kullanılmasını zorunlu kılan bir yasa yürürlüğe girdi. Fransızca kullanmakta direten işletmeler cezalandırılacaktı. Bu değişikliklerin hepsi İstanbul'da yaşamakta olan birçok yabancının endişe rahatını kaçırıp zorluk çekmesine neden oldu. Bu yabancılar arasında yaklaşık 200 bin Rus'un kentten ayrılmasından sonra geride kalan birkaç bin Rus sığınmacı da vardı. Bazı Ruslar Frederick gibi Türk vatandaşlığına geçmek istediler. Yeni Cumhuriyet bir süre kararsız kaldıktan sonra çok sayıdaki uyruksuz yabancıya vatandaşlık tanımama kararı verdi ve bu karar nedeniyle birçok yabancı daha ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Anavatanlarının varlığı son bulduğunda Rusların kimliklerinde de bir anlam kalmamıştı ama Milletler Cemiyeti'nin 1921'de çıkarmaya başladığı Nansen pasaportuna güvenerek seyahat edebiliyorlardı. Eğer Frederick bütün bu süre içinde Amerikalı olduğunu iddia etmemiş olsaydı böyle bir pasaport alabilirdi. Frederick aslında Fridtjof Nansen ile 9 Haziran 1925'te tanışmıştı. Nobel Barış Ödülü adayı Nansen İstanbul'a bir gelişinde Maxim'e gitmişti. Bununla birlikte Frederick'in gerçeği söylemesi için artık çok geçti ve Maxim hala onun buradan ayrılmayı istemeyeceği kadar iyi iş yapıyordu. 1926 ilkbaharı başlarında Frederick Serra'nın Yıldız Kumarhanesi'ne karşılık verebileceği bir yer bulmuştu. İstanbul'un Avrupa yakasında, Boğaz'ın 20 kilometre kadar yukarısında Terapia, bugünkü Tarabya adı verilen bir yerleşim merkezinin bulunduğu sevimli bir koy vardı. Burası kendin kalabalığından ve yaz sıcağından kaçma imkanı sağladığı için varlıklı yerli ve yabancıların rağbet ettikleri bir yerdi. Zenginler burada lüks villalar, yabancı diplomatlar ise yazlık elçilikler yaptırdılar. Hemen deniz kıyısında püfür püfür bir esintiden yararlanan birkaç iyi otel ve restoran bulunuyordu. Frederick Haziran başlarında Villa Tom'unu burada açtı ve o yaz Maxim'i de işletmeye devam etti. İstanbul'daki yüksek sosyetenin aradığı her şeyi sunacak yeni bir uğrak noktası oluşturmak için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Mükellef akşam yemekleri, deniz kenarındaki terasta ay ışığında dans, zenci caz orkestrası, mükemmel aydınlatılmış bir çiçek bahçesi ve sürekli olarak değişen eğlence programları. Venedik akşamları, Napoliten program, aristokrat Charleston yarışmaları, büyük matineler ve gece programı sona ermek üzereyken harikulade havai fişek gösterileri. İlk başta Villa Tom sükse yapmış gibiydi. Kentin gece kuşları gelip burada eğleniyor ve gün ağarana dek burada kalıyorlardı. Ancak burayı açmak pahalıya patlamıştı ve işletme gideri de yüksekti. Ayrıca bulunduğu yerle ilgili bir sorun ortaya çıktı. Terapia kenti, Frederick'in 2 yıl önce La Potinieri işletmeyi denediği Bebek'ten 2 kat daha uzaktı ve bu durum birçok insanı buraya gelmekten alıkoyuyordu. Frederick bu yolu göze almaları için müşterilerini kandırmak adına İstanbul'dan ulaşım imkanı sağlaması ve bunun için de ek bir masrafa girmesi gerekeceğini anladı. Açılıştan birkaç hafta sonra bir lüks tekne kiralayıp bunun reklamını yaptı ve konuklarını gece 2'de kente geri götürmeyi vaat etti. Fakat bu da gelenlerin sayısını arttırmadı. Frederick'in o ilk bahar ve yaz aylarındaki kazancı düşmeye başladı. Birkaç yıl önce olduğu gibi faturalarını ödeyememeye ve iş harici giderlerini kısmaya başladı. Bu defa ilk kurbanlarından biri kendi kızı Olga oldu. Olga bir yıl önce Temmuz 1925'te Rus kocasıyla birlikte Romanya'dan Paris'e geçebilmiş ve burada öğrenim görmeye başlamıştı. Frederick son 3 yıldır ona yüklü bir aylık harçlık göndererek destek oluyordu ama Villa Tom'un açılışı öncesinde masrafları artmaya başladığında ona para göndermeyi bıraktı ve nedendir bilinmez kızıyla bütün iletişimini kesti. Olga birkaç ay endişe içinde bekledikten sonra Temmuz 1926'da babasına ne olduğunu öğrenmek için Paris'teki Amerikan Başkonsolosu Robert Skinner'dan yardım istedi. Bunun üzerine Skinner İstanbul'da Alan'la temasa geçti ve Olga'nın çok endişelendiğini, beş parasız olduğunu bildirdi. Alan'ın yanıtı protokolü bozmayacak ölçüde kısa oldu. Frederick'in Maxim adresini doğruladı ve ona Amerikan korumasından yararlanma imkanı tanımamış olduğu için bu makam ona herhangi bir baskı yapamaz ya da onunla ilgilenemez dedi. 1926 yılının Temmuz sonlarındaki bu yazışmadan sonra Olga ile babası arasında bir haberleşme olup olmadığı konusunda bir şey bilinmiyor. ABD yönetimi Frederick ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmese de Frederick'in İstanbul'da iş yaptığı birçok kimse onu Amerikalı olarak görmeye devam etti. Sonuç olarak faturalarını zamanında ödemeyi bıraktığında konu hakkında daha bilgisiz olan daha küçük alacaklıları bir kez daha başkonsolosluktaki görevlilere şikayette bulunmaya başladılar. Yabancılarla ilgili istihdam yönetmeliğindeki bir boşluktan yararlanabileceği için Maxim'de çalışan bir Rus garson Amiral Brüster'e acıklı bir şikayet mektubu gönderdi. Frederick'in Haziran'da Villa Tom'u açtığı sıralarda ücretini ödemeyi kestiğinden ve tekrar tekrar ricada bulunmasına rağmen aylardır hiçbir ödeme yapmadığından yakınıyordu. Villa Tom'a çiçek temin eden bir esnaf, Frederick'in ona olan borcunun bugünün parasıyla 2000 dolar eden kalan yarısını alabilmek için onun ofisinde nasıl gecenin 3'üne kadar beklediğini anlatıyordu. Amerikalılar, Frederick adına birçok defa araya girip ricada bulunduktan sonra benzer şikayetlerle karşılaşmaktan rahatsızlık duymuş olmalıydılar. Herkese aynı yanıtı verdiler. Bu makam, iddia olunan borcun Bay Thomas'tan tahsil edilmesi için size hiçbir yardımda bulunamaz. Öte yandan yeni uğursuz bir gelişme baş göstermişti. Frederick'in arkası olan daha büyük alacakları başkonsoloslukla bağlantıya geçmek zahmetine girmediler. Frederick gibi yabancılar artık konsolosluğun sınır ötesi korumasından yararlanamadıkları için Amerikalı diplomatları işe karıştırmanın bir anlamı yoktu. Türk yasaları artık doğabilecek her türlü sorunu kapsamakta yeterliydi. O sonbahar ve kış aylarında Frederick'in işleri daha kötüye gitti. Sezon sonunda Villa Tom'u kapattıktan sonra bütün dikkatini yeniden yalnızca Maxim'e vererek mali durumunu kurtarmaya çalıştı. Ancak 26 Eylül 1926'da yeni resmi adıyla Yıldız Belediye Gazinosu açıldı. Büyüklüğüne ve görkemine yakışan bir tantaranın yanı sıra kent yönetiminin resmi desteğiyle de açılmış olması bunu gece yaşamı açısından daha da önemli bir olay haline getirmişti. Davetiyeler İstanbul Valisi adına gitmiş, 600 konuğu saray kapısında karşılar ve kumar salonu kapısında açılış kurdelesini keserken saraya vali yardımcısı da eşlik etmişti. Neredeyse bütün diplomatik erkan oradaydı. Kentin askeri ve sivil makamları, toplumun önde gelen isimleri ve ülkenin Ankara'daki parlamentosu, Büyük Millet Meclisi'nin temsilcileri de hazır bulunuyorlardı. Büyük katılıma rağmen saray kalabalığı hissettirmeyecek kadar büyüktü. Kumarhane anında büyük sükse yaptı. Kadın ve erkekler bir gazetecinin nitelemesiyle belki de dünyanın en lüks kumar salonundaki 6 bakara ve 4 rulet masasına akın ettiler. Kumar Yıldız Belediye Gazinosu'nu kentteki tek uğrak noktası haline getirdi. Ayrıca burası Maxim'in ünlü olduğu başka bir şeye ve daha fazlasına da sahipti. Şık restoranlar, barlar, çay salonları, siyah caz orkestraları, öğleden sonra dans partileri, akşam yemekli danslar, varyete gösterileri, Boğaz'a bakan, iyi aydınlatılmış büyük bir parkta yürüyüş yapma, ata binme, atış yapma ve tenis oynama imkanları. Yıldız ayrıca her gün öğleden sonra 4.30'dan gece 2'ye ve daha geç saatlere dek açıktı. Düzenli olarak şaşalı özel etkinlikler düzenleniyordu. Konukları evlerinden ve kent merkezinden buraya getirip götürecek 15 otomobil de temin edilmişti. Buraya su gibi para aktı. İlk faaliyet yılında gazinonun kent yönetimine 130 bin TL ödediği tahmin ediliyordu. Bugünün parasıyla bu 3 milyon dolar ediyordu. Demek ki Serra'nın konsorsiyumunun 20 milyon dolar brüt kazancı olmuştu. Yıldız, Maxim'i tamamen gölgede bırakmış ve Frederick'in müşterileri en kötü zamanda onu terk etmeye başlamıştı. Frederick yılmadı ama hiçbir girişimi de sonuç vermedi. Ona geçmişte çok kazanç getirmiş olan özel geceler bile fayda etmedi. Üstelik artık bu tip geceler düzenlemenin çok zor olduğu ortaya çıktı. Frederick sezonun şemsiye balolu ilk büyük galasını ancak 18 Aralık 1926'da duyurdu. Maskeli balonun düzenlendiği bu türden bir sonraki etkinlik ancak 2 ay sonra, 17 Şubat'ta yapılabildi.